SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra en son COVID-19 gelişmelerini derlediğimiz bölüm var. Gündemimizde artan COVID-19 vaka sayıları karşısında devam eden yüz maskesi tartışmaları var. Programın ikinci yarısında da dün açıklanan ve Avustralya'nın doğasının çok kötü durumda olduğunu gösteren raporu inceleyeceğiz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. Hazine Bakanı Jim Chalmers, 40 yıldır ilk defa Merkez Bankası'nın işleyişine yönelik bir inceleme yapılacağını açıkladı. Avrupa'da rekor seviyede sıcaklıklar orman yangınlarına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Gündemde Suriye vardı. Hazine Bakanı Jim Chalmers, Avustralya Merkez Bankası yani The Reserve Bank of Australia'nın performansına yönelik bir inceleme yapılacağını açıkladı. Bu tür bir inceleme en son 40 yıl önce yapılmıştı. Chalmers, 3 bağımsız uzman tarafından yürütülecek incelemenin bankanın gelecekte etkili bir yönetime sahip olabilmesi için yapıldığını belirtti. Merkez Bankası geçen yıl faizlerin 2024'ten önce arttırılmayacağını söyledikten sonra bu yıl yaptığı hızlı faiz artışları yüzünden eleştiriliyor. Hazine Bakanı Chalmers, uzmanların bankanın hedeflerini tutturma performansı ve kurum içi hesap verilebilirliğe odaklanacağını söyledi.
I don't want it to be an exercise in pot shots or second guessing.
Uzmanların incelemeye başlamasından önce yorumda bulunmak istemediğini belirten Chalmers, ayrıca suçlu bulma veya geçmişte yapılanları deşme niyetinde olmadığını söyledi. Yapmak istediğim gerçekten gelecekte dünyanın en iyi merkez bankasına nasıl sahip olabiliriz onu bulmak diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, inceleme açıklamasını olumlu bulduğunu söyledi. Melbourne'de yaptığı açıklamada ayrıca önümüzdeki dönemde faizlerin artmaya devam edeceğini ima etti. 7 yıllık başkanlık görevi süresi gelecek yıl sona erecek olan Lowe, incelemenin sonuçları açıklanınca yorumda bulunacağını belirtti.
The terms of reference are appropriate and the government has appointed a first-class panel.
İncelemenin kapsamının uygun olduğunu ve 3 kişilik uzman panelinin birinci sınıf olduğunu söyleyen Lowe, Merkez Bankası yönetimi ve çalışanlarının da incelemeye açık olduğunu belirtti. Para politikası süreçlerinin üzerinden geçilmesinin iyi bir fırsat olacağını söyleyen Lowe, bu süreçlerin gelecekteki sıkıntılara hazır olup olmadığının incelenmesinin önemli olduğunu belirtti. Federal Çevre Bakanı Tanya Plibersek, ülkenin doğasının çok kötü durumda olduğunu ve daha da kötüye gittiğini söyledikten bir gün sonra bugün New South Wales'ın Blue Mountains bölgesinde çeşitli yetkililerle bir araya geliyor. Plibersek dün yaptığı açıklamada hükümetin çevreyi korumak için elinden geleni yapacağına söz vermişti. Dün açıklanan çevre raporu aslında geçen Aralık'ta federal hükümete sunulmuş ancak geçtiğimiz hükümet raporu yayınlamayı reddetmişti. Plibersek raporun içeriğinin dehşet verici olduğunu söyledi. Rapora göre ülke çapında en az 19 ekosistem ya iflas etmek üzere ya da iflas edeceğine yönelik işaretler gösteriyor. Programımızın ilerleyen dakikalarında bu raporu detaylıca inceleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Avustralya Büyükelçisi Caroline Kennedy, Cuma günü ülkeye gelip görevine başlıyor. Eski Başkan John F. Kennedy'nin kızı olan yeni büyükelçi, 2013-2017 yılları arasında ülkesinin Japonya Büyükelçiliğini yönetmişti.
In 1943, my father's PT boat was sunk by a Japanese destroyer.
1943'te babasının görev aldığı savaş gemisinin Japonlar tarafından batırıldığını söyleyen Kennedy, iki Solomon Adalı ve bir Avustralyalı kıyı gözetmeni olmasaydı ne babam ne de mürettebatı hayatta kalırdı diyor. Babası Kennedy'nin Avustralya'yı görevi başında ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olmak istediğini, kendisinin de kendi çapında bu mirası yerine getirmekten onur duyduğunu söyledi. Victoria'nın yolsuzluk komisyonu, eyaletin işçi partili vekilleri arasında kapsamlı yolsuzluk tespit ettiklerini ancak hiçbirinin yasal olarak suçlamalarla karşılaşmayacağını açıkladı. IBEC olarak bilinen komisyon ve Victoria Ombudsman'ın yayınladığı ortak rapor, partinin eyalet parlamentosu çalışanlarını kullanarak sahte parti üyesi yarattığı iddialarını araştırmıştı. Brand stacking olarak da bilinen bu uygulama yasa dışı olmasa da işçi partisi kurallarına aykırı. Geçen yıl Adam Somyurek dahil 4 bakan bu yüzden istifa etmişti. Sonrasında partisinden istifa eden Somyurek, partide brand stacking uygulamasına sık rastlandığını iddia etmişti. İşçi Partisi'nin Victoria branşı şu anda partinin federal birimlerince yönetiliyor. New South Wales'da bir kadın bir ilkokulda çalışmak için sahte COVID-19 aşı belgesi kullanmaktan dolayı bugün mahkemeye çıkıyor. Sydney'in Maryland's West bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki kadının evinin organize suç kapsamında arandığı belirtildi. Polis ayrıca kadının tutuklandığını ve kefaletle sarı verilme başvurusunun da reddedildiğini belirtti. Kadın, sahte belgeyle maddi avantaj sağlamak, suç unsurunu kullanmak ve organize suç örgütünün parçası olmakla suçlanıyor. New South Wales'a hazırlanan bir yasa tasarısı eğer meclisten geçerse eşine fiziksel, cinsel, psikolojik ve maddi şiddet uygulayanlar 7 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Coercive Control adı verilen bu taciz türüne karşı adım atılacağı geçen yıl açıklanmıştı. Adalet Bakanı Mark Speakman, parlamentoya sunmadan önce kamu yorumlarını derlemek için tasarıyı yayınladı. Coercive control, karşıdakinin bağımsızlığını ve kendi kararlarını alma yetkisini elinden almak anlamına geliyor. Speakman, özellikle aile içi şiddet kurbanlarının korunmasını amaçladıklarını söyledi. Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar hakkında yorumda bulunan Birleşmiş Milletler Meteoroloji Kurumu Başkanı Petteri Taalas, şu anda olanların tüm hükümetlere küresel ısınmaya karşı atılması gereken adımları hatırlatması gerektiğini savundu. Britanya 40.3 santigrat derece ile kayıtlardaki en yüksek sıcaklığa ulaştı. Ülke çapında 29 ayrı bölgede bir önceki rekor olan 38,7 derecenin geçildiği belirtiliyor. Dünya Meteoroloji Kurumu Genel Sekreteri Taalas, küresel ısınmayı aşırı doping alan atlete benzetiyor.
I hope that these kind of events are going to be a wake-up call for many governments and.
Umarım bu olaylar birçok ülkeye ders olur diyen Taalas, ayrıca umarım demokratik ülkelerde bu olanlar seçmen kararlarını etkiler diye konuşuyor. Demokratik ülkelerde hükümetlerin politikalara karar verdiğinin de altını çiziyor. Taalas, şu andan sonra ne tür adımlar atılırsa atılsın, bu tür sıcak hava dalgalarının 2060'lara kadar süreceğinin de altını çizdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurumu Başkanı'nın Uygurlara yönelik hazırlanan bir raporu yayınlamaması için Çin baskısına maruz kaldığı iddia ediliyor. Reuters haber ajansının 3 ayrı ülkeden diplomatlara dayandırdığı habere göre BM İnsan Hakları Başkanı Michelle Bachelet, Çin baskısına karşı Ağustos sonunda sona erecek görev süresinden önce raporu yayınlamakta ısrar ediyor. Çin, Uygurlara yönelik kapsamlı insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Çin iddiaları reddediyor. Türkiye haberlerinde de İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle konuştu. DAEŞ, PKK, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz sürdürülmelidir. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan sökülüp atılmasıdır. Ayrıca Suriyelilerin topraklarının huzurla, güvenle, onurlu dönüşü temin edilmelidir diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığının gayrimeşru olduğunu ve ülkesinin Şam yönetimini daha güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini söyledi. Zengin petrol bölgelerini yağmalayan Amerika Birleşik Devletleri mümkün olduğunca çabuk Suriye'den çekilmelidir dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin de Suriye'de IŞİD ve diğer aşırılıkçı grupların varlığına son vermeliyiz diye konuştu. Erdoğan ayrıca reisi ve Putin'le ikili görüşmelerde gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya'nın Ukrayna'yı istilasını savunan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'yi ziyaret etti. Hamenei Rusya savaşı başlatmasaydı Batı başlatacaktı açıklamasında bulunmuştu. Putin de İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tekrar uygulamaya girmesi gerektiğini savundu.
Что касается ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
İran nükleer programı konusunda İran ve Rus yetkililerinin sürekli temasta olduğunu söyleyen Putin, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda nükleer anlaşma ve sürdürülebilir ilişkileri savunduklarını belirtti. İran'daki zirve öncesi Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu borçlarından sadece ana paranın alınacağını açıkladı.
Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para.
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin fesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davayı 2'ye karşı 3 üyenin oyuyla ve oy çokluğuyla reddetti. Danıştay kararında sözleşmenin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinde yetkide ve usulde paralellik ilkesine aykırılık bulunmamaktadır denildi. Ancak aynı kurul temel haklarla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemeyeceğinde not düştü karara. Danıştay savcıları daha önce Cumhurbaşkanı'nın sözleşmeyi feshedemeyeceğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelerin aynı yöntemle feshedilebileceğini belirtmişti. Danıştay savcılığının karara itiraz edip konuyu Danıştay'ın en üst karar organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na götürmesi bekleniyor. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Danıştay kararına yönelik şu yorumda bulundu.
Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bugün kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra kadınlara yönelik her türlü şiddette cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak ifadelerini kullandı. Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 5 yıl 9 aydır tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden yaptığı açıklamada Türkiye açılımı çıkışına ilişkin verdiği örnekte gerçekten inandığımız şeyi daha somut ve cesurca gösterebilmeliyiz. Örneğin Çanakkale şehitliğini ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmeyi, orada yatanlar gibi yan yana durmamız gerektiğini göstermek isterim ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu anda 3 kat kadar arttı. Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz diye konuştu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 11 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth yağmur artıyor 20, Adelaide parçalı bulutlu 14, Melbourne güneşli 13, Hobart güneşli 11, Canberra parçalı bulutlu 13, Wollongong yağmurlu 14, Sydney yağmurlu 16, Newcastle yağmurlu 17, Brisbane yağmurlu 19, Cairns yağmurlu 26 ve Darwin güneşli 30 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan en son COVID-19 gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Programın ikinci yarısında da ülkenin doğasının ne durumda olduğunu gösteren yeni bir raporu inceleyeceğiz. Rapor, hükümete geçtiğimiz Aralık ayında sunulmuş ancak Morrison hükümeti seçim öncesi bunu yayınlamayı reddetmiş. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç tane son dakika gelişmesi var, onlardan bahsetmek istiyorum. Batı Avustralya'nın Port Hedland bölgesinde şehrinde bir yangında 3 çocuğun öldüğü belirtilmişti. Bu 3 çocuk yaşları 10 yaşında, 7 yaşında ve biri de 5 aylık olduğu belirtiliyor. Ve şu anda bu 3 çocuğun annesinin tutuklandığı belirtildi. Bu arada haberlerde belirttiğimiz IBAC yolsuzluk komisyonu raporunun yayınlanmasından sonra biraz önce Victoria Başbakanı Daniel Andrews basının karşısına çıkıp özür diledi ve komisyonun önerdiği 21 tavsiyenin hepsinin uygulanacağını belirtti. Bu arada John Barilano, eski New South Wales Başbakan Yardımcısının siyasetten emekli olmadan bu New York'taki ticaret, yılda 500 bin dolar ücret maaş ödeyen ticaret ateşesi işini ayarladığı iddia edildi. Kendisinin eski özel kalem müdürü böyle bir iddiada bulundu. Bunu inceleyen komisyona verdiği, panele verdiği demeçte Barilaro da bunu inkar etti. Şimdi sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Abbas Nazi'nin de bir hatırlatmada bulunuyor. Yakın günlerde Muharrem yas orucu başlamaktadır. 26, 27, 28, 3 gün Muharrem yas orucu var. Yani gelecek salı, çarşamba, perşembe. Mahzun paklar için 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar 12 gün Muharrem yas orucu, 14 Temmuz'da da aşure pişirilerek toplumumuza ikram edilecektir. İlgi duyan canlara ve toplumumuza arz ederim demiş Sydney Alevi Kültür Merkezi adına Nazi'nin dede. Bu arada bir dinleyicimiz de 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nı kutlamış. Süleyman Şah Türbesi'ne ve Ege Adalarımıza sahip çıkmayan hükümet ders çıkarır mı acaba diye sormuş. Şimdi diğer mesajlara dönecek olursak Mustafa Bey'in mesajı şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu'nun projelerini ve vaatlerini ne kadar ilginçtir ki Tayyip Erdoğan yapmaya çalışıyor. En son üniversite öğrencilerinin KYK, Kredi Yurtlar Kurumu borçlarını sildi. En azından faizlerini sildi. AK Parti, AKP hükümeti, hani bir atasözü vardı ya, dinsizin hakkından imansız gelirmiş diye yorumda bulunmuş bu dinleyicimiz. Hüseyin Bey, SBS dinleyicileri, teröristler Türkiye'nin sorununu görmezden gelmeyelim. Burada birlik zamanı hep duyuyoruz. İktidarı eleştirmeye gelecekler. Bu konuyu duyuracak mı? Bunun için ne yapılacağını söylesin. Hep halkın çok zorluk çektiğinden bahsetmiyorlar mı? Demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey, dünyada dinden uzaklaşmadan şikayette bulunanlar tarikatlar arası kaset savaşına iyi baksınlar. Gelişen teknoloji ve bilim sayesinde karanlıklar aydınlığa dönüştükçe kutsal tabular yıkılmaya ve nihayetinde egemenlik alanları daralmaya başlaması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Bilim aklın sonucu olarak yaşam bulan laiklik bir kez daha herkes için yaşamsal bir kavram olacaktır. Cemaatler arası kaset kavgası bakalım nereye kadar gidecek? Tarikatlar kapatılsın diye boşuna mücadele etmiyoruz demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, yayınımızın geri kalanında mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Bu arada en son COVID-19 verilerini açıklamak istiyorum. Çarşamba günü itibariyle son 24 saatte Avustralya çapında 90 kişi COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti. Victoria'da 28, Güney Avustralya'da 22, New South Wales'da 20 ve 15 kişi de Queensland'de hayatını kaybetti son 24 saatte. COVID-19 vakaları da ülke çapında artıyor. Zirveye Ağustos ayı sonuna doğru ulaşacağız büyük bir ihtimalle. Geçen hafta Federal Sağlık Bakanı Mark Butler önümüzdeki haftalarda milyonlarca Avustralyalının COVID-19'a yakalanacağını söylemişti. Ancak şu anda ülkedeki en önemli tartışma maske kullansak mı kullanmasak mı? Victoria'da tüm okullarda 8 yaş ve üstü herkesin sınıfta yüz maskesi kullanması zorunlu hale getirildi. COVID-19 vaka sayıları artarken herkesin konuştuğu konu yüz maskesinin zorunlu olup olmaması. Uzmanlar zorunlu olması gerektiğini düşünürken kural koyucular maskeyi şiddetle tavsiye etmekle yetiniyor. Başbakan Anthony Albanese de birkaç saat önce yaptığı açıklamada önümüzdeki son COVID-19 dalgasından sağlıklı bir şekilde çıkmak için gerekenleri sıraladı. Güçlendirici COVID-19 aşınızı olun. Avustralya'da 30 yaş üstü herkes artık 4. dozunu olabiliyor. COVID-19 kaparsanız ve erişebiliyorsanız antiviral haplardan alın dedi. 70 yaş ve üstü nüfusun hepsi, 50 yaş üstü nüfus arasında 2 veya daha fazla risk faktörü yani kronik rahatsızlıkları olanlar, 2 veya daha fazla risk faktörü olan 30 yaş ve üzeri Avustralya yerlilerine antiviral ilaçlar verilebiliyor. Antiviral ilaçlara aile hekiminizden ulaşabiliyorsunuz. Başbakanın bir başka tavsiyesi de maske kullanmak yönünde. Ve son olarak hastaysanız evde tecritte kalın diyor. Bugünden itibaren COVID-19 felaket ödemeleri de devreye girmiş durumda. Tüm sağlık izinleriniz bittiyse ve tecritte çalışamadığınız için gelir kaybı yaşıyorsanız Centrelink üzerinden izolasyon başından sonraki 2 hafta içinde ödeme için başvurabiliyorsunuz. Maske kullanımı tartışıla dursun. Victoria'da eğitim yetkilileri dün itibariyle 8 yaş ve üstü tüm öğrenci ve çalışanlardan sınıflarda maske kullanmalarını istedi. Zorunlu maske kuralının kış sonuna kadar uygulanacağı belirtiliyor. Bu da Ağustos sonu anlamına geliyor. Çocuğunu okula bırakan bir ebeveyn şöyle konuşuyor.
I'm all for anything that helps keep the kids in school basically. Being able to run around.
Çocukların okulda kalmasını sağlayacak tüm önlemlere açığım. Yeter ki etrafta koştursunlar ve dersler olabildiğince devam etsin. Bu ufak bir istek diye konuşuyor.
Ideally we wouldn't be here again, but if it's something that helps the spread of the virus and other germs that are going around then.
Bir başka ebeveyn de ideal durumda yine bu tür önlemler almak zorunda kalmazdık dedikten sonra virüsün bulaşmasını engellemek iyi bir şey. Bu tür günlerde çocuklarıma eşofman bile giydirmek zorken maske kullandırmak bazen çok zor oluyor. Ancak yine de genelde yapıyorlar diyor.
I prefer to see, I guess, strongly recommended as opposed to mandated, but if it's going to be.
Üçüncü ebeveyn de zorunluluk yerine şiddetle tavsiye edilmesini tercih ettiğini söylüyor. Ancak yine de eğer bu kural okul çalışanlarının korunmasını ve evden eğitim yerine çocukların okula devam etmesi anlamına geliyorsa doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü söylüyor. Okullar tam olarak zorunlu olmadığını söylese de bazı ebeveynler kelime oyunuyla zorunlu hale getirildiğini söyleyerek eleştiriyor. Victoria'nın başbakan vekili Jacinda Allen, hükümetin okullardan maske konusunda bir isteği olmadığını söyledi.
Nothing's changed. The information that's going out to schools today is entirely.
Allen, hükümetin Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda tüm Victoria halkına yaptığı açıklamanın maske kullanmanın kapalı ortamlarda şiddetle tavsiye edilmesi yönünde olduğunu ve hiçbir şeyin bu konuda değişmediğini söylüyor. Melbourne'deki Blackburn İlkokulu müdürü Andrew Cook eleştirilerin farkında olduğunu söylüyor ancak bu şekilde hem öğretmenleri hem de öğrencileri sınıflarda tutabileceklerini söylüyor.
There'll be some parents that are fully on board with it and there'll be some that are not so happy with it.
Bazı ebeveynlerin tam destek verdiğini, bazılarının da pek memnun olmadığını belirten Cook, Bizim istediğimiz öğrenciler okulda, sınıflarda öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla beraber olması. Bunu garanti edebilecek her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söylüyor. New South Wales'da da dün öğrenciler tatilden dönüp 3. döneme başladı. New South Wales Eğitim Bakanı Sarah Mitchell, öğrencilerin maskeye kendilerinin karar vermesini istiyor.
I think that people have a common sense approach to COVID. We know what we need to be doing.
İnsanların COVID-19'a mantık çerçevesinde yaklaştığını, vaka sayılarının yükseldiği bir dönemde herkesin ne yapmaları gerektiğini bildiğini söylüyor. Ancak yine de maske kullanmak istemeyen bir öğrenciye yaptırım olmadığını, tavsiye edildiğini ancak kararın kişisel olduğunu söylüyor. Maskenin zorunlu olması gerektiğini savunan uzmanlar, ülke çapında 5 ila 11 yaş arasındaki çocukların sadece %40'ının çift doz aşı olduğunu belirtiyor. Queensland gibi bazı eyaletlerde ise oran %31'lere kadar düşüyor. Brisbane'da aile hekimliği yapan ve Avustralya Aile Hekimleri Koleji Queensland Başkanı olan Dr. Bruce Willett, aşılama oranını arttırmanın öncelik olması gerektiğini savunuyor.
I think one of the things that would be really useful would be school-based vaccination
programs. Okullarda aşı programının başlatılmasının olumlu bir adım olacağını söyleyen Willett, birçok kişinin aşı olmak istediğini ancak bir türlü zaman bulamadığını belirtiyor. Aşı olmayı kolaylaştırmanın çok iyi olacağını söylüyor. COVID-19 kapan çocukların semptomları genelde hafif. Ancak bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Robert Boy, aşılanmanın nadir olsa da görülen çocuklardaki ağır vakaları önleyeceğini söylüyor.
The likelihood of getting severe COVID in a healthy child is very low and it's even lower if they're vaccinated.
Sağlıklı bir çocuğun ağır bir COVID'e yakalanmasının düşük olasılık olduğunu söyleyen Boy, ancak aşılılarsa bu oran çok daha düşüyor diyor. Ağır bir şekilde geçirmeseler de çocukların ağır bir şekilde geçirme ihtimali yüksek insanlara bulaştırabildiğini de hatırlatıyor. Çoğu ağır COVID-19 geçirmeyecek ama kimin geçireceğini de bilemiyoruz. Ağır geçirecek çocuklar olacaktır. Bazıları sonrasında uzun COVID semptomları da gösterebilir. Bu yüzden aşılanma son derece işe yarıyor diyor. Avustralya başkent bölgesi 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklardaki aşılamada %70 çift dozla lider. Bu arada aşı onay kurumu Therapeutic Goods Administration, Moderna'nın hafif dozlarının 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına ön onay verdi. TGA 28 gün arayla yapılacak 2 doz olarak uygulanmasını tavsiye ediyor. Ancak Avustralya'da Moderna'nın bu dozlarını yaptırmak mümkün değil henüz. Federal hükümet şimdi ATAGI, yani Australian Technical Advisory Group on Immunization'ın tavsiyesini bekliyor. Sağlık Bakanı Mark Butler, ATAGI'nin onaylaması durumunda bile Moderna'nın bu yaş grubuna yapılan dozlarından ülkede ve dünya çapında çok sınırlı sayıda olduğunu ve bu yüzden de bakanlığın Moderna ile bu aşı için pazarlıklarının devam ettiğini söyledi. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte New South Wales'da 15 binden fazla, Victoria'da 12 binden fazla ve Queensland'de 9 binden fazla yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Ve bugün Avustralya çapında son 24 saatte toplam 50 binden fazla vaka tespit edildiği belirtiliyor. Bu hafta ikinci defa 50 bini geçtik ülke olarak ve uzmanlara göre şu mevcut omikron vaka dalgasında henüz başlangıçtayız. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden gelen mesajlarla devam edecek olursak, Necdet Çimenli Bey, Scott Morrison'ın başlattığı ve Albanese'nin devam ettirdiği ulusal kabine toplantılarını övmüş. İşçi Partisi hükümetinin belirli zamanlarda ulusal kabineyi toplayıp eyaletlerin ve ülkenin sorunlarını çözmeye çalışması harika bir fikir. Albanese'yi kutlamak gerekiyor demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, Cumhuriyet'in bütün kaynaklarını satan, sanayi ve tarımı yok eden, topraklarımızı emperyalistlere, rant uğruna peşkeş çeken, Avrupa'nın bütün çöpünü Türkiye'ye dolduran ve neredeyse her gün yangın çıkan sahil bölgelerinde orman korucularını kaldırıp yangın uçağı almamakta direnen Amerika'nın altın şirketlerine tarım alanlarımızı satıp o bölgelerin siyanürle zehirlenmesini sağlayan ve şirketlerin menfaatine çalışan iktidar, Şimdi de en geri kalmış ülkelerin bile kabul etmediği Brezilya'dan gelen 900 tonluk asbest yüklü gemiyi getirip İzmir Ali Ağa'da sökmeye hazırlanıyor. AKP'li Çevre Güvenlik Bakanı 9 ton diyerek olayı hafifletme çabası içinde. Oysa asbestin 5 gramı bile büyük tehlikedir. Sorun değil, kendi ülkelerinde gemiyi açsınlar. Eğer gemi sökülürse İzmir ve Ege bölgesi çok büyük bir tehlike altında kalır. Yalnız deniz ürünleri ve bölge insanı değil, o bölgeye tatile gidenler bile tehlikede demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, asgari ücret dedi yapmak zorunda kaldılar, emekli ikramiye dedi yapmak zorunda kaldılar, 3600 ek gösterge dedi yapmak zorunda kaldılar, KYK faizleri dedi silmek zorunda kaldılar, sırada EYT var, teşekkürler Kılıçdaroğlu diyor bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz ironik bir mesaj atmış, dün gece kabus dolu bir rüya gördüm, Türkiye'de bayramda Sri Lanka usulü bir ayaklanma olmuş, halk sokaklara dökülmüş. Tatil beldelerinde otelleri işgal edip yiyip içip eğleniyorlar. Otellerde yer bulamayanlar sahilde ateş yakıp turistlerle beraber sabaha kadar şarkılarla halay çekip eğleniyor. En garibi hep birlikte sen çok yaşa Erdoğan, seneye 2023 seçimlerinden sonra tekrar geleceğiz şarkısını söylüyorlardı. Uyandım, rahatladım, şimdiden para biriktirmeye başladım demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, haberlerde de bahsettik. Küresel ısınma yüzünden ülkenin doğasının tehlike altında olduğunu zaten biliyorduk. Resiflerden ormanlara birçok yer risk altında. Ancak dün yayınlanan bir rapor durumun beklenenden çok daha kötü olduğunu gösterdi. Bu bölümü yayını arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Avustralya'nın çevre durumuna ilişkin hazırlanan bir rapor, iklim değişikliğinin yerli türler ve kritik ekosistemler üzerindeki etkilerini ortaya koyarken şok edici olarak nitelendirildi. Rapor, geçen yıl Liberal Ulusal Koalisyon hükümetine teslim edildi. Ancak koalisyon tarafından saklandı ve uzmanlar şimdi zarara karşı daha fazla eylem çağrısında bulundu. Çevresel bir puan kartı daha fazla Avustralya'ya özel hayvanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ekosistemlerinin bozulduğunu gösteriyor. 2021 Çevre Durumu raporu yayınlandı ve rapor korkunç bir tablo çiziyor. Çevre Bakanı Tanya Plibersek bunu söz konusu tabloyla yüzleşme ve zor olarak nitelendirdi. Individually, every one of these revelations is dreadful, but it's only when you think. Bireysel olarak bu ifşaların her biri korkunç diyen Plibersek, ancak çevresel düşüşün tam resmini ancak kamülatif etkiyi düşündüğünüzde görmeye başlıyorsunuz diye konuştu. Söz konusu rapor her 5 yılda bir yayınlanıyor. En son yayınlanan rapor Avustralya'nın çevre durumunu kötü ve bozulan olarak tanımlıyor ve tutarlı kayıtların başlamasından bu yana kara sıcaklıklarının 1,4 derece arttığını belirtiyor. Avustralya'nın diğer kıtalardan daha fazla memeli türünü kaybettiğini ortaya koyan ve en az 19 ekosistemin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyarıda bulunan rapora göre biyoçeşitlilik de büyük ölçüde azaldı. Raporun yazarlarından Profesör Emma Johnston, türlerin çeşitli faktörler tarafından tehdit edildiğini, ancak bunun altında yatan bir sorun olduğunu söyledi.
It is a sobering read. In general, most of our environments are in a poor state and critically
raporu ölçülü ve ciddi bir okuma olarak değerlendiren Johnston, genel olarak çevre sorunlarının çoğu kötü durumda ve kritik olarak yönergeleri de zayıf. Bu yüzden bozuluyorlar. Bunun ana nedeni iklimle ilgili olayların etkisidir diye konuştu. 2019-2020 arasındaki orman yangınları tek başına milyarlarca hektar arazinin yok olmasına ve 3 milyar kadar hayvanın ölümüne neden oldu. Avustralya Koruma Vakfı Genel Müdürü Kelly O'Shaughnessy raporun şok edici olduğunu, ancak şaşırtıcı olmadığını söyledi.
This report is all about extinction. We can stop extinction. It is a choice.
Bu rapor tamamen yok olmayla ilgili diyen O'Shaughnessy, yok oluşu durdurabiliriz. Bu bir seçimdir ve bu yok oluşu tarla açmayı durdurarak ve yeni kömür ve gaz madenlerini durdurarak yapabiliriz diye konuştu. Rapor geçen Aralık ayında bir önceki hükümete teslim edildi ve bu raporun yayınlanması geciktirildi. Bu da Tanya Plibersek'in eleştirilerine yol açtı.
The previous minister, Susan Ley, received it before Christmas but chose to keep it hidden, locked away.
Önceki bakan Susan Ley, Noel'den önce bu raporu aldı. Ancak gizli kalmasını tercih etti. Federal seçimlerin sonrasına kadar kilit altında tuttu diyen Plibersek ve okuduğunuzda nedenini anlayacaksınız. Ancak bu sorunla yüzleşmeye yönelik bir okuma olsa da Avustralyalılar doğruyu bilmeyi hak ediyor diye konuştu. İşçi Partisi hükümeti bu yılın sonuna kadar 2020'de hükümete verilen çevre koruma ve biyoçeşitliliği koruma yasası veya EPBC'nin bağımsız bir incelemesine yanıt verme sözü verdi. Ayrıca 2030 yılına kadar Avustralya topraklarının ve okyanuslarının %30'unun korunması da dahil olmak üzere gelecek yıl ilgili yasayı değiştirmeyi taahhüt etti. Kelly O'Shaughnessy bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.
We do need to see them put some more money into restoring nature. Very supportive.
Doğayı restore etmek için biraz daha para harcadıklarını görmemiz gerekiyor diyen O'Shaughnessy, 2030'a kadar Avustralya'nın %30'unu koruma fikri çok destekleniyor ve bunun 2050'ye kadar %50'ye yükselebileceğini umuyoruz diye konuştu. Ancak hükümetin hala emisyon azaltma hedeflerinden veya seçim sırasında taahhüt ettiği yeni kömür ve gaz madenleri açılmasından vazgeçmesi pek olası görünmüyor. Tanya Plibersek verdikleri sözleri tutmamaya başlamayacaklarını söyledi. %43 hedefinde Avustralya halkına bir söz verdik ve bu sözü tutacağız diyen Plibersek, bu konuda sadece bir adımımız olacak. Bu yüzden önerdiğimiz doğru değişiklikler olduğundan ve insanları yanımızda gördüğümüzden emin olmam gerekiyor diye konuştu. Yeşiller daha yüksek ve daha iddialı bir hedef için bastırıyor. Ancak çevre sözcüsü Sarah Hanson-Young, partisinin işçi partisiyle çalışmaya istekli olduğunu söyledi.
Well, this is a code red on our environment and we need urgent action now. It's an emergency. Legislative change.
Bu çevremiz açısından kırmızı bir kod ve şimdi acil eyleme ihtiyacımız var. Bu acil bir durum diyen Hanson-Young, mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Ancak çok daha hızlı gerçekleşmesi gerekiyor. Ve yeşiller mümkün olan en kısa sürede daha güçlü sonuçlar aldığımızdan emin olmak için hükümetle birlikte çalışmaya istekli diye konuştu. Yaban hayatı ekolojisi uzmanı Profesör Ian Ritchie politikanın işe yaramadığını gösterdiğini söyledi.
However you look at this, Australia's governments, state and federal,
Avustralya'nın hükümetleri, eyalet ve federal hükümetleri bizi ve çevreyi başarısızlığa uğratıyor diyen Ritchie ve bu gerçekten sorunlu. Çünkü elbette hayatta kalabilmek için kelimenin tam anlamıyla çevreye bağlıyız diye konuştu. Muhalefetin çevre sözcüsü Jonathan Dunham, hükümetin siyasetten ziyade çözümlere odaklanması gerektiğini söyleyerek bir bildiri yayınladı. SBS Haber Merkezi ise eski Çevre Bakanı ve şimdiki muhalefet lider yardımcısı Susan Ley'i aradı. Ancak Ley rapor hakkında yorum yapmayı reddetti.
SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, neymiş bu İmamoğlu denilen zat, attığı tokadı 3 senedir unutamadılar, sanki Tyson adam, helal olsun demiş bu dinleyicimiz. Çetelerin, mafyaların AKP ile yan yana ilişkisi çıkarı olan bu ülkede CHP başa gelse de bunlarla başa mı çıkacaklar? Sağ görüş ve taraf henüz ülkede demokrasi öğrenememiş demiş. Bu dinleyicimiz ismini vermemiş. Ahlak anlayışları sıfır olan hırsız, yalancı, çıkarcı, ayrımcı AKP yöneticileri bulundukları makamı tamamen kişisel çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Bana göre geleceklerini bindiği dalı kesmek gibi bir şeydir demiş bu dinleyicimiz. Yeni şeylerumuzu dinleyicimiz, şayet iktidarda İslami görüşlü bir iktidar olmayıp cemaat ve tarikatlarla beraber imam hatip okulları ülkede çoğaltılmasaydı şimdi Türkiye'nin ahlaki ve yaşam değerleri batıya benzerdi demiş. Mustafa Bey de Türkiye'de üniversite sınavları yapıldı. 96 bin öğrenci 0 puan aldı. Kocaman 0, gerçekten utanç verici diyor. Erdoğan Türkiye'sinin eğitimsiz gençleri yazık demiş Mustafa Bey Sydney'den. Sayın dinleyicilerimiz, geçenlerde yani biliyorsunuz 2021'de nüfus sayımı yapıldı. Ve en son çıkan verilerden biri nüfus sayımında Avustralya çapında 1 milyon evin boş olması ve bu kira ve ev fiyatları konusunda krizin nedeni olarak gösteriliyor. En azından çözümün bir parçası da olabilecek durumda yorumları var bu konuda. Nüfus sayımından çıkan bir başka öne çıkan veri de nüfus içinde psikolojik sıkıntı içinde yaşayanların oranının çok yüksek olmasıydı. Ve şimdi bu bölümü yayına arkadaşımız Nigün Kılıç hazırladı.
Akıl hastalığı ülkede en sık teşhis edilen kronik hastalık haline geldi. Bu bilgi akıl sağlığı hakkında ilk kez bilgi toplayan en son nüfus sayım verilerine göre ifade ediliyor. Avustralya'da milyonlarca insan hayatlarının bir döneminde akıl sağlığı sorunu geçiriyor ve bunların arasında Kayla Norris de var.
It's real. It's not made up. And everything.
Bu gerçek, uydurma değil ve herkes farklı bir şekilde acı çekiyor. Hepimiz farklı yetiştirildik diyen Norris ve her şey iletişim kurmak ve zihinsel sağlık sorunları olan birinin bireysel ihtiyaçlarını anlamaya çalışmakla ilgili diye konuştu. Kayla Norris son 22 yıldır bir dizi zihinsel sağlık sorunu yaşamış.
When you're going through panic or anxiety, you feel very much alone. You feel that you just...
Panik ya da endişe yaşadığında kendini çok yalnız hissediyorsun. Gerçeklikle temas halinde olmadığını hissediyorsun diyen Norris, kendini ifade etmeye çalışsan da kimse gerçekten anlamıyormuş gibi hissediyorsun. Bu yüzden oldukça fazla acı çekmek tecrit edici, zayıflatıcı bir şey diye konuştu. 2021 nüfus sayımı, teşhis edilen uzun vadeli akıl sağlığı sorunları hakkında veri toplayan ilk sayım oldu. 2,2 milyondan fazla kişi zihinsel sağlık sorunları olduğunu söyledi ki bu romatizma veya astım olduğunu bildirenlerden daha fazla. Avustralya'da nüfus sayımı gecesinde 16 ila 34 yaşları arasındaki her 5 kişiden biri de yüksek veya çok yüksek düzeyde psikolojik sıkıntı yaşadığını bildirdi. Bu 25 ila 85 yaş grubunda aynı şeyi söyleyenlerin 2 katından daha fazla ve erkeklerden daha fazla oranda kadın yüksek veya çok yüksek düzeyde psikolojik sıkıntıları olduğunu söyledi. Lifeline Avustralya'dan Lara Hunt bu sayıların hala tüm hikayeyi anlatmadığını belirtti.
The question asked, has a doctor or a nurse informed you that you have...
Sorulan soru, bir doktor veya hemşire aşağıdaki durumlardan birine sahip olduğunuzu ve ruh sağlığınızın bu kriterlerden biri olduğunu size bildirdi mi şeklindeydi diyen Hunt ve bildiğimiz şey ruh sağlığı hizmetlerine erişim açısından nüfus düzeyinde farklılıklar olduğudur. Yani gerçekten bu veriler muhtemelen sahada gördüklerimizi hafife alıyor diye konuştu. Nüfus sayımı verileri geçen yılın ortasında ülkenin çoğunun evde kilitli kaldığı bir zamanda toplandı. Monash Üniversitesi'nden küresel sağlık araştırmacısı Jane Fisher, bulguların pandeminin Avustralyalıların ruh sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan diğer çalışmalarla benzer sonuçlar verdiğini söylüyor.
In my opinion, it has made a significant contribution because we know from other research.
Bence salgın önemli bir katkı sağladı diyen Fisher, çünkü diğer araştırmalardan biliyoruz ki zihinsel sorunlar pandemi sırasında genel olarak arttı. Ancak özellikle kısıtlamaların en şiddetli olduğu dönemde arttı diye konuştu. Kayla Norris, pandemi sonucu artan zihinsel sıkıntı yaşayan insanlardan biriydi.
Knowing that there was this, you know, really big virus around, I became
etrafta gerçekten büyük bir virüs olduğunu bilerek kim olduğum, nereye gittiğim konusunda çok dikkatli oldum diyen Norris, kendimi odaya kilitledim, evden çıkmaktan çok korktum diyerek anlattı o karantina sürecini. Lifeline'dan Lara Hunt verilerin çok endişe verici olduğunu söyledi.
What these findings highlight that there's a real need for services on the ground.
Hunt, bu bulguların vurguladığı şey, insanların desteğe ihtiyaç duyduğu zaman ve yerde mevcut olan hizmetlere gerçek bir ihtiyaç olduğudur şeklinde konuştu. Kayla Norris de bunu çok iyi biliyor.
You're going through such a hard time and then you're spending so much time trying to find the right help.
Çok zor bir dönemden geçiyorsun ve ihtiyacın olan doğru yardımı bulmak için çok zaman harcıyorsun diyen Norris, bazı insanların neden ellerini havaya kaldırıp pes ettiğini anlayabiliyorum diye konuştu. Zihinsel sağlık sorunları yaşayanların haklarını savunan gruplar, söz konusu son nüfus sayımı verilerinin ihtiyacı olanlara daha fazla destek sağlanmasına yardımcı olacağını umuyor.
Sayın dinleyiciler, son 24 saatte 90 kişi Avustralya çapında COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Biraz önceki bölümde de dinlediğimiz gibi karantina ve izolasyon döneminde, sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde psikolojik sıkıntılar arttı ülke çapında, normal. Ama önümüzdeki dördüncü omikron dalgasında, ikinci omikron dalgasında, dördüncü COVID-19 dalgasında yine bu tip tecritlerin, sokağa çıkma yasaklarının, hatta yüz maskesi yasaklarının ya da kurallarının geri gelmesi söz konusu değil gibi görünüyor. En azından kısa dönemde, ama tavsiye, şiddetle tavsiye ediliyor tabii. Ve son 24 saatte Avustralya çapında 50 bin yeni vaka tespit edildi. COVID-19 vakası ve uzmanlara göre bu henüz yeni dalganın başı. Yani önümüzdeki haftalarda da milyonlarca kişinin COVID-19 olması bekleniyor ve yüz maskesi kuralı henüz hiçbir yerde uygulamaya geçmedi. En azından çoğu yerde uygulamaya geçmedi. Bunu da bahsedelim. Bugün Sayın Başbakan Albanese COVID-19 dalgasına karşı 4 önlem önerdi. Segmentte, biraz önceki programın başındaki segmentte bahsettiğimiz üzere. Bunlar aşı olmak, maske kullanmak, COVID-19 kaparsanız ve erişebiliyorsanız aile hekiminizden antiviral ilaçlar istemek ve COVID'liyseniz evde izolasyona girmek. Bu konuda çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyor Başbakan Albanese. Sayın dinleyiciler, bir sonraki radyo programımız yarın saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.